Ayrım 6.
Mustafa'nın içi birden ısınıvermişti. İliklerine kadar. Cengiz, sobanın kapağını açtı, odunları eliyle bir düzene koyduktan sonra kapattı. "Var mı içlerinden tanıdığın?" diye sordu. "Bilmiyorum ki kimlerin tutuklandığını. Gazeteye geçmedi ama bir arkadaştan duydum. 150'yi geçiyormuş içeri alınanlar. Aralarında yazarlar da varmış. Doktorlar, avukatlar. Çoğu tütün işçisi, kunduracıymış. İyisi mi yakayı ele vermemeye çalış. İçlerinde birkaç tanıdık çıktı mı halin dumandır." Soba ağzından alevler savura savura yanıyordu. Mustafa ister istemez ceketini de çıkarmıştı. Geçirdi sandalyenin arkasına. Kış girdi gireli bu kadar ısınmamıştı. Uzandı yatağın üzerine. Neredeyse gözleri kapanacaktı. Cengiz 4 yumurtayı bir tencereye koymuş, yarısına kadar çaydanlıktan su doldurup sobanın üzerine oturtmuştu. "Haftada 15 saat dersim var," dedi. "Ruşen Bey'e program yaparken yardım ettim. 4 güne bölüştürdük benim 15 saati. Haftanın 2 günü boştayım. Eskiden kodaman öğretmenler sabah keyiflerini bozmamaları için ilk saatlerde beni koydurmuşlardı. Şimdi de senden aldılar, başka bir genç arkadaşa yüklediler ilk saatleri. Gene o arkalı kodamanların sabah keyifleri bozulmamış oldu. Onlar da 3. saat sallana sallana zor yetişirlerdi okula. İstanbul hep böyle öğretmenlerle dolu. 5 sene doğuda öğretmenlik yapmayanı almamalı İstanbul'a. Hele düşündüğün şeye bak abi. İstanbul'a verilmez derse onlar da basarlar istifayı. Böylece temizlenmiş olur kadrolar. Zaten bu gibiler İstanbul'da da öğretmenlik yapıyorlar mı sanıyorsun? Yılın yarısını raporla, öbür yarısını da kürsüde uyuklamakla geçirirler. Öğretmenlik yapabilecek kişilerin de peşine düşüp böyle kovalarlar bucak bucak, değil mi? Kovalasınlar bakalım yakalayana kadar. Cengiz masanın üstündeki kitapları şuraya buraya tıkıştırıyor, rahatça bir şeyler yiyebilmeleri için yer açıyordu. Yumurtalar kaynamaya başlamıştı bile. Sobanın üstündeki elindeki çaydanlık içinde bir yer bulmuştu. "Ihlamur var içinde," dedi. "Dün koyduğuma göre taze sayılır. İstersen değiştireyim. Kaynasın, içeriz. İndir yumurtaları, olmuştur artık." Bir kutu getirdi, koydu masanın üstüne. Kapağını açıp baktı. "Eh, 2'şer dilim ekmek var," dedi. "Fırıncı Şemsi ara sıra kolluyor beni. Karnesiz ekmek olsun tutuşturuyor elime. Oğlu olacak okulda. Benim sınıfımda bu kadar da rüşveti olmasın mı bu işin? Akşama uğrarım gene." "Yani," dedi Mustafa, "akşama kadar burada mıyız, öyle mi?" "Akşama, yarına, canın istediğin kadar kalabilirsin abi." Doğruldu uzandığı yataktan Mustafa. "Ay başına tam 21 gün var," dedi. "Bu 21 günü burada geçirmek istiyorum. Ne dersin?" "Bu ev," dedi. "Ev demek caizse benim değil senin. İstediğin kadar kalabilirsin." "Bir saattir plan yapmakla uğraşıyordum yattığım yerde." "Ne planı bu?" "Aylığımı alabilmek için. Nisan aylığımı. Hele düşündüğün şeye bak. Daha çok erken değil mi? Raporlu olduğuma göre bu aylığı hak ediyorum demektir. Ne yapıp yapıp yakalanmamalı aylığı alana kadar. Uğraşırız el birliğiyle. Ortaklaşa borçlanacağız senin bakkala, maaş alınca da ödeyeceğiz." Cengiz bir paçavrayla tuttuğu çaydanlıktan ıhlamur döküyordu bardaklara. "Buyur abi," dedi. "Akşama daha yüklüce bir sofra çıkarırım sana." Küçük bir tabak içinde 5-10 zeytin de getirdi, koydu masanın üstüne. "Biçimleyebilirsek pirzola bile yiyebiliriz. Hele 1-2 gün geçsin bakalım," dedi Mustafa. Kasaptan nasıl yararlanabileceklerini anlattı. Kuşkulu kuşkulu bakıyordu Cengiz. "Aklın yatmadı mı?" dedi. "Doğrusun istersen yatmadı. Kaldığın yeri öğrenebilirler bu yüzden. Eti de bizim kasaptan alırız. Ama benim aylığın sınırını aşmadan. Anlıyorsun ya, kasabı kuşkulandırırız sonra." Yumurtaları 2'şer 2'şer bölüştürdü. Şekeri kutusundan kaşıkla alıp bardağına döküyordu Mustafa'nın. "Akşama da pilav yapabiliriz," dedi. "Pirincim de var. En önemlisi odun. Ben de hep onu düşünüyorum ya." Bileğindeki saati çıkarıp koydu masanın üstüne Mustafa. "Bunu hemen satmalıyız," dedi. "Bana hiç faydası olmayacak bundan sonra. Dakikalar, saatler anlamını yitirdi artık. Götür kapalı çarşıya. Hiç akıl öğretmeye kalkışma sakın bana." Suçlu suçlu önüne bakıyordu Cengiz. Yapacak birçok şey var daha dedi. Hele ben biraz da düşüneyim. Seni en azdan bir ay her bakımdan rahat ettirmeliyim. Biraz kendini toparlaman gerekiyor. Dostça yüzüne bakıyordu Mustafa'nın. Biraz zayıfsın abi, biraz da üşütmüşe benziyorsun. Dün gece biraz ıslandım da. Sobanın üstünden aldı çaydanlığı, bardağını doldurdu. İyi gelir dedi. İç bir tane daha. Yumurtalar Mustafa'nın tam istediği katılıktaydı. Zeytinin tuzluluğunu, ıhlamurun tatlılığını da denkleştirerek ekmeğine katık ediyordu. Şimdi ben çıkarım fakülteye doğru dedi. Bir şeyler uydururum dışarıda. Bırak şurada burada dolaşmayı. Şu bizim saati bir biçimine korsan daha iyi edersin. Saat her zaman için saattir dedi gülerek. Yorma beni dedi. Seninkiyle idare ederiz. Elini yıkayıp saçlarını taramaya başlamıştı. Ben gideyim ortalık kararmadan dedi. Karartmaya kalmayayım. Erken kapanıyor dükkanlar. Perdeyi aralayıp baktı. Kar yağıyor dedi. Eh, yağmurdan daha iyidir. Yağsın bakalım. Paltosunu giydi. Ben anahtarı alıyorum. Ne olur ne olmaz. Uyuyabilirsin sen. Mustafa'nın gözlerinin kapandığını anladığı için usulca çıktı dışarı. Sokak kapısını hızla çekti. Bu biraz da sokağa çıktığını komşulara duyurmak içindi. İçeride kimsenin bulunmadığını bilsinler diye anahtarı kilidin içinde çevirip kilitlemişti kapıyı üstünden. Mustafa tam kendinden geçecekti ki kapının yavaştan yavaştan vurulduğunu duymuştu. İçeride Cengiz'in bulunmadığını anlayınca kapıdakinin gitmesi gerekirdi ama aralıksız yumruklamayı sürdürüyordu. Bu olsa olsa kapıda beklediğini göstermek istemeyen biri olabilirdi. Bir an önce duyurmak, hemen içeri girmek isteyen bir perdenin ucunu aralayıp köşesinden baktı. Bir yere bakıyor, bir yandan da tek elini yumruk yapıp kapıyı aralıklarla vuruyordu. Sobanın borusundan çıkan dumanlara bakıyordu olsa olsa. Öyle ya, sobasını söndürmeden Cengiz nasıl çıkardı dışarı? Bir süre sonra umudu kırılmış olmalıydı. Yumruklamalar seyrekleşti, seyrekleşti. Birden durdu. Gitmiş olmalıydı. Sakın bu kız Cengiz'i değil de Mustafa'yı aramasındı. Evet, onu görmek istiyordu. Alıp götürecekti onu. Nereye götürebilirdi? Eğer polisliyse, eğer onu bir yere alıp götürmek istemiyorsa neden onun saklı olduğu evin kapısını çalıyordu? Mustafa'nın evde olduğunu Cengiz de söyleyebilirdi ona. Kız da gelmiş kapıyı vuruyordu işte. Ya karakol polislerini çağırmaya gittiyse hemen çıkmalıydı dışarı. Paltosunu bile giymeden hemen, ama gidemiyordu. Kalkamıyordu yerinden. Ayakları bağlanmıştı. Kim bağlamıştı onu böyle iplerle sıkı sıkı? Ellerine kim vurmuştu bu kelepçeyi? Bir handan içeri sokmuşlardı onu. Kendi isteğiyle girmemişti bu kapıdan. Arkasında İki sivil adam vardı, kırçıl paltolu iki polis. Birinci kata çıktılar, ikinci kata itikaka çıkardılar. Dur durak yoktu. Yorulmuştu ama sürükleye sürükleye çıkarıyorlardı onu. Merdivenleri sayıyordu, 100 basamak, 110 basamak, çıka çıka bitiremiyordu. Sonunda başı tavana sıkışıp kalmıştı. Eğer tavan sıkışan başını bırakmış olsaydı daha da çıkacaktı. İki kanatlı alçak bir kapı çıktı önüne. Kapıda iç içe iki ay. Girmesi yasak olan bu kapı. Yasaktı da onu neden çıkarmışlardı buraya kadar? Getiren kırçıl paltolulardan biri dokundu kapının yanındaki düğmeye. Kapı yavaştan açıldı, fısıltı halinde konuşmalar. Kelepçesini çözmeden bir tekme arkasına. Kendini dimdik duran bir tabutun önünde bulmuştu. Tabut dediğin yatık olurdu ama dimdikti bu tabut işte. İkişerden dört kollu olurdu ama bu tabut bir sandık gibiydi. Dimdik ayakta duran tabutun kapağı birden açıldı. İçindeydi kendisi artık. Başının üstünde dayanılmaz bir sıcaklık saçlarını kavuruyordu. Gözlerini yumup kaldırıyordu başını. Bu ışık dayanılacak gibi değildi. Bir ampul. Belki 200 mumluk, belki de 500. Bu kadar aydınlık onun nesineydi? Bir yumurta gibi haşlanıyordu beyni, fıkır fıkır kaynıyordu. Bir sürgü açılıyordu gözlerinin hizasından. Bir şeyler söylüyorlardı ona. Mustafa'nın da kendilerine bir şeyler söylemesini istiyorlardı. Gözlerini iyice açıp bakıyordu. Agop Efendi'nin kahvesinde Mustafa Ural'ı arayan adamdı bu. Soruyordu ona Ural'ı tanıyıp tanımadığını. Bir kere karar vermişti tanımamaya. Hayır diyordu. Hiçbir yerde görmedim böyle birini. Gözlerinin akını göstere göstere soruyordu. Birlikte bu kitabı bastırmadınız mı diye. Bakıyordu. Elinde onun kitabı vardı ama artık bu kitabı da tanımıyordu. O boyuna soruyordu. Hayır diyordu. Ne sorarsa öyle diyordu. Benim hiçbir şeyim yok. Ne kitabım, ne defterim, ne kalemim, ne işim, ne gücüm. Raporluyum ben. Boştayım ben. Cengiz'in evinde. Hayır, hayır. Cengiz'in evinde değil. Hayır, dili kopaydı da söylemez olaydı. Cengiz'in evinde değil, kendi evindeydi. Şükran'ın evinde yani. Cengiz'e dokunmayın. Onun evinde değilim diyordu. Yatırın falakaya. Ayaklarının altında yanmalar, kimin saydığı belli olmayan bir sayı dizisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20... Yanıyor dudakları susuzluktan. Dayanamıyordu acılara. Kendinden geçiyordu sonunda. Uyuyordun demek. Ben mi? Dedi Mustafa. Bilmem, uyuyordum herhalde. Cengiz kapının yanında paltosunun karlarını silkiyordu. Çok işler gördüm, çok. Önce ne olur ne olmaz diye bizim ortaokulun katibinden 10 lira aldım. Ay başına kesilmek üzere. Masanın üstünde bütün bir ekmek duruyordu. Şemsi'den mi bu ekmek diye sordu Mustafa. Evet, Şemsi'den. Günlük karnemi verdim. Tuttu bunu uzattı bana. Kalabalıktı fırının önü. Teşekkür bile etmeden aldım. Saati ne yaptın? Gittim kapalı çarşıya gösterdim. İstediğim parayı tutturamayınca sakın geri getirmiş olmayasın. Öyle yaptım. Şimdilik paramız var demektir. Ya odun kömür? Başka oduncu buldum. Biraz sonra getirecekler. Belesiye mi? Onun gibi bir şey. Bizim Cemal Bey'in akrabasından aldım, Malta'dan. Hep ay başına mı? Sen onu düşünme. Şu günleri geçirmemize bakalım. Bak, kar yağıyor dışarıda. 40 kilo odun aldım ama göreceksin, kav gibi odunlar. 20 kilo da parayla karşıki oduncudan alırsak gider de gider. Mustafa yatağın üstünde elbiseleriyle uyumuştu. Mutfağa geçip elini yüzünü yıkadı, kendine gelmişti biraz. Geçen olayları daha yeni yeni anımsıyordu. Sen gittikten sonra hemen peşinden kapı çalındı, dedi. Baktın mı pencereden? Perdenin aralığından baktım. Kendini göstermedin ya. Hayır, bir kızdı. Çiğdem'dir. 20 yaşlarında falan. Evet, o. Bir roman çeviriyoruz da filolojide. Bugün uğrayacağını hiç sanmıyordum. Eve gelmemesini söylemek için aradım üniversitede. Demek o sırada gelmiş olacak. Peki ya sen yokken bir daha gelirse? İşte onu söyleyecektim ben de. Sen hiç durma üzerine. Dışarıda buluşuruz. Daha olmazsa onun evinde. Sobanın yandığını çıkan dumanlardan anladı sanıyorum. Kim bilir neler düşünmüştür. Gülüyordu Cengiz. Neler düşünecek abi, dedi. Her kızın düşündüğünü. İçeride başka bir kız olduğuna inanmıştır. Canım, hiç durmam diyorum üzerinde bunun. Demek yalnız roman çevirme işi değil aranızdaki ilişki. Her şey bir iş düzeni içinde başlamaz mı? Buna ne derlerdi felsefede? Pragmatizm demezler miydi? Çoğu zaman böyle olur bu işler. Çok doğru. Benim anlatacağım başka şeyler var. Söyle, dedi. Dinliyorum. Sen Rıfkı'yı tanırsın. Bizim Rıfkı'yı. Hukuktan asistan olan mı? Evet, şiir de yazar. Birlikte çok şiir yayınladık dergilerde. Tutuklanmış 2 gün önce. Neden acaba? Yazıdan mı tutuklanmış? Hukuktaki arkadaşları gördüm. Böyle daha 20-30 kişi varmış tutuklanan. Bir bültenden söz ediliyor. Elden ele dolaşan bir bülten. Daha doğrusu bültenlerden. Bültenler mi? Yoksa sen de mi? Makinede yazılıp teksir makinesine çoğaltılmış 1-2 bülteni o da görmüştü arkadaşlarının elinde birkaç ay önce. Bir suç olabileceğini hiç düşünmemişti. Cengiz de okumuştu demek. Bir açık vermek gibi gelmemişti ona. Hayır, dedi Mustafa, görmedim. Birden kaşları çatıldı Cengiz'in. Eğer sordumsa boş bulunduğumdan dedi. Bildiklerini öğrenmek hiç işime gelmez benim. Senden saklı hiçbir bilgim yok. Bu bültenlere gelince sakın ha, söyleme bana bir şey. Sana yararlı olabilmek için anlattım dışarıda duyduklarımı. Senin bildiklerin gene sende kalsın. Bana hiçbir yararı yok çünkü. Bir politik uğraşının içine de girmek niyetinde değilim. Korktuğum için mi? Yok, hayır. Korktuğumdan değil, kendimi yetersiz bulduğumdan. Daha yapacağım çok şeyler var benim. Gerçeklerle yeni yeni yüz yüze geliyordu. Mustafa Ural, Cengiz'in bu dostça da olsa savunmasında bir korkaklık, bir görevden kaçma, gerçeklere yüz çevirme yok muydu biraz? Dün kantinde kendisini aradığımı tanıklarla ispatlamaya çalıştım ama nafile. Çok surat etti. Bir bakıma iyi de olmadı değil. Bundan sonra eve uğrayacağını hiç sanmıyorum. Darıldık. Adam sende. Gerektiği zaman işin doğrusunu anlatırım kendisine. Olur biter. Üzülmüştü Mustafa. 20 günü geçeceğini sanmıyorum. Ona anlatırsın doğrusunu. Aman abi, düşünmeyelim bunları şimdi. Peki Şükran, Şükran'ı anlat. Fakülteye doğrusunu ararsan Çiğdem için gitmiş değilim. Vestiyer'deki Ömer'den arkadaşlarının bıraktığı yeni dergilerden 3-5 tane alayım da yanımda bulunsun diye uğradım. Niçin bu? Unuttun mu abi? Şükran Hanım'a verecektim, yayın evinden gönderiliyor diye yeni yayınlardan. Ha tamam. Aldım dergileri koltuğumun altına, tuttum Cağaloğlu'nun yolunu, ne olur ne olmaz diye Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısının önünde dikildim. Otobüs bekliyormuş gibi. Böyle zamanlarda insan herkesten işkilleniyor nedense. Derleme müdürlüğünün kapısına gözlerken karşıda dikilen benim yaşımda birini gördüm. Paltosu nasıldı? Kar yağdılı bir kumaştan. Yani kırçıl, öyle mi? Evet, kar yağdılı palto çok geçmeden apak oluverdi. Derken içeriden orta yaşlı bir adam çıktı. Bizim kırçıl paltolu takıldı peşine. Ben hemen onlar kapıdan uzaklaşınca daldım derlemeden içeri, hızla merdivenleri çıktım. Aliş orada mıydı benim oğlan? Yoktu. Girdim salona, söylediğin gibi ikinci masaya yöneldim. Şükran Hanım masa başındaydı. İlk defa görüyordum yenge hanımı. Yaptığın tanımlamaya uygundu tıpatıp. Sokuldum elimdeki dergilerle masasına, üniversiteden geliyorum dedim. Bunlar diye sordu. Bunlar bizim gençlik postası, bırakılmamış derlemeye. Dergileri önüne sürerken senin mektubunu da koydum üste. Derginin tarihini, numarasını gösteriyorum diye bastım parmağımı mektuba, imzaya dikkatini çektim. Ya komşu masadaki kadın, Hacer Hanım? Kahve içiyordu, ilgilenecek bir durum yoktu ki, bana bakmış olsun. Peki sonra? Şükran Hanım imzayı görünce tamam dedi. Anladım. Demek Mart sayısı bunlar. Gösterdiğim kağıdın üzerine sanki derginin tarihini yazıyormuş gibi şu sayıları yazdı. 18 Mart, sonra başını kaldırıp buyurun dedi. Alın götürün bunları. Bu dergiler bizde de var. Ben de pusulayla birlikte aldım dergileri, çıktım. Kapalı çarşıya vurdum üniversiteye. Vestiyer'deki Ömer'e dergileri verdim. Mersi dedim, arkadaşlar dışarıdan almışlar, artık gelecek sefere. Vezdenciler durağında tramvay bekledim, ne gelen var ne giden. Cengiz, çengeli asılı paltonun cebinden pusulayı alıp uzattı. Mustafa baktı, hanımın yeşil renkli mürekkepli dolma kalemiyle yazılmış iki kelime. 18 Mart. Anlaşılıyor değil mi abi? Diye yüzüne bakıyordu Cengiz. Evet dedi. Beni ayın 18'inde istiyor, cuma akşamı. Demek bu akşam gelmeni doğru bulmuyor. Öyle olacak. Soba kızıl dilini göstermeye başlamıştı odanın alacakaranlığında. Öğleden kalan eti sobanın üzerine koyarken. Eğer istersen bir pilav da yapabiliriz dedi Cengiz. Hayır, ağır olur pilav, kalsın. Hiç olmazsa salata gibi bir şey alsaydım gelirken. İyi olurdu ama kalsın şimdi. Neden kalsın abi? Manavda taze salata, soğanlar gördüm. Paltosunu giymiş, fırlamıştı dışarı. Mustafa eti soğumaması için yeniden koydu sobanın üstüne. Balzac'tan birkaç satır okuyarak bekleme süresini doldurmak için eline kitabı almıştı ki kapı çalındı. Zilsiz bir kapının nasıl çalınacağını biliyordu. Cengiz anahtarı mı unutmuştu evde diye düşündü. Gidip geleceği kadar bir süre geçmemişti ki aradan perdenin ucunu kaldırdı. Çekine çekine kapıyı hangi açıdan biçimlice görebileceğini de öğrenmişti. Arkası dönük bir kadın dikiliyordu, başı eşarpla sarılı. Bu pardesü, bu palto Çiğdem'in değil miydi? Birkaç gün önce de bu pardesü bozması paltoyla dikilmemiş miydi kapıda? Gözleri gene sobanın püfür püfür tüten borusundaydı. Kapı daha da hızlı vuruluyordu. Ne yapmalıydı? Kalkıp açamazdı ya. Bir şey de söyleyemezdi perdeyi açıp da. Ama sobanın dumanından anlıyordu ki evde mutlaka bir insan vardı. Perdeyi aralayıp yeniden sobanın borusuna baktı. Linyit kömürüyle çalışan Haliç vapurları gibi tütüyordu. Sesleri yutan, duyulanlara daha bir anlam katan doğal bir susku içinde işitiyordu kapının vurulduğunu. Cengiz, aç kapıyı. Gecenin boşluğunda güm güm öten, sonra bir kar topu gibi çözülüp dağılan yumruklamalar. Pencereyi açıp Cengiz'in evde olmadığını söylese ya da buyur etse içeri, evde bir kızın bulunmadığını gösterse kendisine, ama bu yetkiyi göremiyordu ki kendisinde. Ya bilmediği bir hesabı varsa Cengiz'in, ya da bu kızla cinsel bir geçmişi kendisinden saklaması gereken, hele bu kuşku büsbütün büyüdüğü gözünde. Karakolun el koymasını gerektiren bir olay kokusu gelir gibi oldu burnuna. Kapının yumruklamaları birden durmuş, sözcükleri seçilmeyen bir konuşma başlamıştı. Sesler bir yükselip bir alçalıyor, mahallenin ilgisini çekebilecek bir durum çıkıyordu ortaya. Salatalarla dönen Cengiz'in bir içki mezesi hazırlığında oluşu hiç de gönül açıcı görünmemiş olacaktı Çiğdem'e. Konuğunu ele vermemek için kendini bile savunmaması daha da zor bir durumda bırakmış olacaktı onu. Ne yapmalıydı? Kapıyı açsa, kendini gösterse olay yatışacak mıydı? Hiç sanmıyordu. Kızın tutkuları ancak eve girmek, köşeyi bucağı gözden geçirmekle sona erecekti. Yukarıda ev sahiplerinin katında ayak sesleri, gidip gelmeler başlamıştı. Girişler, çıkışlar ayrıydı ama üst pencerelerden kapının önü ayna gibi görülebilirdi.